sırada Türkiye gündemi köşesinde gazeteci Batuhan Yaşar'la yaptığımız söyleşi var. Sayın Batuhan Yaşar, sizden öncelikle...
Merhabalar Tanju Bey.
Merhabalar. Öncelikle sizden Türkiye'de kimlik belgelerinin sızdırılması olayıyla ilgili görüş almak istiyorum. Yaklaşık 50 milyon kişinin kimlik bilgilerinin ortalıkta dolaştığı ya da birilerinin elinde olduğu endişesi var. Bu belgelerin belirli kişilerde, belirli yerlerde olması birçok kişiyi tedirgin ediyor ve tehlikeli durumlar yaşatabilir endişesiyle kimlik numaralarının değiştirilip değiştirilmemesi konusunda da tartışmalar başladı. Nedir Türkiye'de durum? Bu konuda tedirginlik ne safhada?
Bu konu çok önemli. Yani önemsenecek, önemsenmesi gereken ve sonuna kadar irdelenmesi ve sızıntının nereden olduğunun bulunması gereken bir konu. Çünkü biliyorsunuz TC kimlik numaralarıyla banka işlemlerinden tutun da işte sağlık konusuna kadar, yani çok geniş yelpazede işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir taraftan Bakanlar Kurulu'nda ciddi bir şekilde ele alındı. İki tane başbakan bakanı görevlendirdi. Ulaştırma Bakanı Binay Yıldırım ve İçişleri Bakanı Efkan Ala bu konunun üzerinde çalışıyor. Bakanlık müfettişleri çalışıyor. Sızıntının nereden olduğunu da bulmaya çalışıyorlar. Bu konuda bir kanunu düzenleme de olabilir. Şöyle ki 50 milyon seçmenin bilgileri, seçmen listeleri Yüksek Seçim Kurulu yani YSK tarafından siyasi partilere giriyor ve partilere gittiği zaman hani şöyle bir şey var. Bunu denetleyen yok, bir kamu kurumu değil, orada kimlerin eline geçiyor, onlar başkalarına verebilir. Yani dolayısıyla aslında burada en önemli unsur YSK'nın bu kimlik bilgilerini partilere vermemesi bundan sonra. Veya verecekse bile burada bazı karartmaların yapılarak verilmesi. Bu karartmalar yapılırsa zaten TC kimlik numaraları ilgili birimlerin eline geçmez. Dolayısıyla düzenlemeye aslında bu açıdan da bakılıyor. Artık bu kimlik bilgileri, seçmen nüfus bilgileri partilere verilmeyecek. Bu konuda ilk olarak bir kanuni düzenleme yapılacak. Dolayısıyla bu sızıntının önlenmesi veya varsa bundan sonra önüne geçilmesi noktasında diğer taraftan olayın boyutu ortaya çıkartılacak. Eğer gerekirse sizin de sorunuzda olduğu gibi bazı değişiklikler gerçekleştirilebilir. Zaten bir taraftan da yeni kimliklerin hazırlanma süreci başlamış durumda. Bu açıdan da bakmak gerekiyor ama bu konuyla ilgili ciddi bir soruşturmanın devam ettiğini söyleyelim. Peş peşe de yasal düzenlemelerin geleceğini hatırlatarak.
Bu arada terör ve teröre destek suçlarından hüküm giymiş kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılmaları tartışılıyor son günlerin gündem maddesi. Böyle bir uygulama olabilir mi, mümkün müdür diye sormak istiyorum. Eğer olursa vatandaşlıktan çıkarılanların sınır dışı edilme durumları ortaya çıkar mı?
Şimdi ikinci sorunuz, eğer vatandaşlıktan çıkartılırsa zaten otomatik olarak sınır dışı süreci hukuki olarak başlayacak. Bu aslında olabilir. Bunu öncelikli olarak siyasi partilerde bu konu konuşuldu. Geçen hafta Başbakan Ahmet Davutoğlu ile beraber Helsinki'deydik. Helsinki'de biz de hükümet olarak nasıl bir yol izleyeceklerini sorduk Sayın Başbakan'a. Sayın Başbakan'ın söylediklerinden benim anladığım şu, bu konuda henüz bir siyasi karar ortaya çıkmamış durumda. Fezlekelerin aksine, fezlekelerde süreç bir taraftan yürüyor, dokunulmazlıkların kaldırılması bir taraftan yürüyor. Eş zamanlı olarak bir de biliyorsunuz bunların içerisinde şöyle bir ekleme daha düşünülüyor. Yabancı ülkelerde, özellikle Avrupa ülkelerinde terör faaliyeti yürüten kişiler de ilgili büyükelçilikler tarafından, o ülkedeki büyükelçilikler tarafından tespit edilmiş durumda. Bu açıdan da bir değerlendirme yapılıyor. Ama konu henüz netleşmemiş durumda. Yani netleşmemiş derken şunu söylüyorum. Siyasi olarak nasıl hareket edileceği noktasında henüz netleşen, ortaya çıkan bir karar yok. Bundan sonra bakacağız ama öyle görülüyor ki terörle mücadelede Türkiye bütün tedbirleri alacak ve vatandaşlıktan çıkartılma konusu da ciddi ciddi konuşulduğunu söyleyelim ama bu konuşulması demek hukuki olarak veya siyasi olarak bu adımın kesinlikle atılacağı anlamına da gelmiyor. Birazcık daha bakılacak, değerlendirilecektir diye düşünüyorum.
İstanbul'da yine bir takım kundaklamalar yaşandı, kundaklama haberleri geldi. 4 şehirler arası otobüsün yandığı haberi geldi hafta sonunda. Daha önceki günlerde de haftalarda da özel otolara yönelik saldırılar vardı. Çeşitli semtlerde özel otoların yandığı, kundaklandığı haberleri vardı. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? İstanbul'da özellikle bu tür haberler çok sıklaşmaya başladı.
Bakıldığı zaman terör örgütünün özellikle uzantıları veya şehir savaşları tırnak içerisinde yayılma hareketine yönelik bir taraftan terörle mücadelede gerileyen terör örgütü biz bu doğudaki ve güneydoğudaki terörü batıya nasıl taşırızın özellikle şeyini yaptığını düşünüyoruz. Bu patlatılan bombalar da bunların bir unsuru. Bu kundaklamalar da bunların bir unsuru ama güvenlik güçleri anında müdahale ediyorlar. Çok böyle hani hatırı sayılabilecek kadar düzeyde olaylar olmadı. Hemen önüne geçildi. Gerekli tedbirler de alındı. Ama bunun müsebbipleri veya faillerinin de yine PKK ve PKK'nın uzantıları olarak görülüyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Tabii DHPKK ve DHKPC'nin ortaklaşa en azından içeride de koordine olarak Türkiye'nin dört bir yanında bu tip terör unsuru olaylara, eylemlere veya işte patlamalara karışmak için ciddi bir işbirliğine girdiklerini de ve bu işbirliğinin de ciddi boyutlara ulaştığını da bu noktada söylememiz gerekiyor.
Bu arada Güneydoğu'da da operasyonlar sürüyor. Sokağa çıkma yasağı evet. Birçok yerde devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli'den sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da benzer söylemleri vardı. Ya baş eğeceksiniz ya baş vereceksiniz, taş taş üstünde kalmasın gibi benzer sözler ard arda geldi. Bunu değerlendirmek gerekirse neler söylenebilir?
Şimdi bakıldığı zaman bir taraftan Silopi'de, Sur'da ve Cizre'de çok ciddi bir terörle mücadeleden çıkıldı ve buradaki özellikle terör unsurlarının etkisiz hale getirildiğini ve bu ilçelerin sükunete ulaştığını çok ciddi bir şekilde söylememiz gerekiyor. Ama burada altı çizilmesi gereken konu şu, burada özellikle Suriyelileştirme Türkiye'yi veya Iraklaştırma projesinin üzerinde durulduğunu hemen söyleyelim. Hemen ardından Şırnak merkezde bazı olaylar vardı. Eş zamanlı olarak Nusaybin'le özellikle başlatılan terör operasyonları bir taraftan büyük hızla devam ediyor. Hakkari, Yüksekova'da da aynı şekilde. Özellikle Muş'ta ve Hakkari'nin Kırsar bölümüyle Tunceli'nin etrafında çok ciddi bir şekilde terörle mücadele devam ediyor. Bir taraftan da her gün yeni bir cephaneliğin havaya uçurulduğunu veya önemli terörist grupların etkisiz hale getirildiğinden de bahsetmek gerekiyor. Bunlar da devam ediyor ama bu üç ilçede biterse, yani Şırnak merkez, Yüksekova ki bugün yarın sonuçlanmak üzere artık arama taramaya geçilecek, terörle mücadele sonlandırılacak. Nusaybin'de en geç bir ay içerisinde tamamlandıktan sonra belki Van merkezde ufak bir operasyon Doğu Beyazıt'la beraber olabilir. Onun dışında çok büyük bir şey kalmadı. Ondan sonra tabii bir taraftan da bu yıkılan yerlerin hızlı bir şekilde restorasyon konusu var ki özellikle Bakanlar Kurulu'nun Şanlıurfa'da toplandığının da altını çizmek gerekiyor pazartesi günü. Burada önemli olan noktanın bir tanesi, bir taraftan ciddi bir şekilde terörle mücadelenin devam ettiğinin içte ve dışta altını çizmek gerekiyor. Bir taraftan da işte bazılarının, bazı ülkelerin tekrar Türkiye'ye masaya dön çağrısı yaptığını da hatırlatmak gerekiyor.
Bu arada halkın tutumunu da size sormak istiyorum.
Burada ciddi bir terörle mücadele devam ederken mesela Sur'la ilgili yapılan bir ankette terör örgütünün karşısında oluş oranı %80'lere ulaşmış durumda. Bu anket sonucunu ben sizle paylaşmak istiyorum. Bir taraftan Yüksekova'da terör operasyonları bitsin, yerimize yurdumuza dönelim diyen vatandaşlar var. Bir taraftan valilik bunlarla uğraşıyor çünkü otellere yerleştirilmiş durumda bu insanlar. Dolayısıyla mesela şöyle bir örnek verelim. Bizim yaşadığımız mahallenin önü, arkası, etrafı duvarlarla örülüp 5 metrelik hendeklerle kazılırsa ve içi de suyla doldurulursa herhalde biz bu mahallede yaşayan halk olarak o hendekleri kazanlara, duvarları döşeyenlere çok fazla sempati duymayız. Çünkü bizim dış dünyayla irtibatımızı kesmiş oluyorlar. Hakikaten bakıldığı zaman özellikle sağlık kurumlarına yapılan saldırı, bir taraftan işte bu hendekler, 90'lı yıllardan farklı olarak burada sadece güvenlikçi anlayıştan ziyade devletin çok ciddi bir şekilde sosyal restorasyon ve sosyal anlayışının da ön plana çıktığını söylememiz mümkün. Dolayısıyla zaten 7 Haziran'dan sonra 1 Kasım'da meydana gelen HDP'deki oy kaybı ve şu an yine sizle paylaşacağım bir anket yok ama önümüzdeki programlarda onu da bekliyorum. HDP'nin baraj altında olduğunu da söylememiz mümkün. Ciddi bir aslında zemin kaybettiğini de söylemek mümkün. Dolayısıyla hem PKK hem de HDP Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ciddi bir zemin kaybettiğini söylememiz mümkün. Bu yaz aylarıyla beraber devletin işte dört bir koldan bütün unsurlarıyla oraya girmesiyle beraber, yıkılan yerlerin yeniden inşasıyla beraber bu farklılık daha da ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum ben.
Yıkılan yerlerin yeniden inşasına başlandı mı yoksa projeler mi hazırlanıyor? Bu konudaki gelişme nedir?
Projeler de hazırlanıyor. Bir taraftan onlar da başlandı. Özellikle Silopi'de çok ciddi bir çalışma var. Şurada planlar çizildi. Orada bir taraftan ciddi bir restorasyon çalışması devam ediyor. Diyarbakır'ın mahallelerinde ona keza. Dolayısıyla bu yaz bütün bunların hepsi bitirilecek. Yani çok ciddi bir hazırlık içerisinde dört koldan girilecek oraya. Ve özellikle bu mahalleler, bu ilçeler, terörden temizlenen bu ilçelerin yeniden yapımı konusunda nasıl Van depreminden sonra 7 ayda konutlar teslim edildiyse bütün bu olay hepsi 2016 içinde bitirilmiş olacak.
Konteyner kentlerin kurulmakta olduğu ya da bu konuda çalışmalar yapıldığı şeklinde haberler var. Bunların bir kısmının Suriye'den gelenler Kahramanmaraş'ta yerleştirileceği haberleri geldi. Ve bu konuda itirazlar var, gösteriler var. Ankara'da bir gösteri yapıldı geçtiğimiz günlerde. Bunun yanı sıra Alevi ve Sünnilerden oluşan 16 köyün sakinleri çevrelerinde kurulacak bir konteyner kente doğuracağı sosyal gerginlik nedeniyle ya da iddiasıyla karşı çıkmışlar ve Suriyelilerin özellikle de Alevi köylerine yakın yerleştirilmelerini istememişler ki herhangi bir olay olmasın, sorun çıkmasın, sosyal problemler yaşanmasın diye. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu?
Şimdi bakıldığı zaman ben size şöyle bir örnek vereyim. Hatay'la Kilis arasında yüzlerce kamp var. Dolayısıyla bir defa yeni bir kamp alanı oluşturulmayacak. Bu kamp alanları zaten bir taraftan da ciddi bir şekilde iyileştirildiğinin de altını çizmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu tip haberler birazcık da algı yönetimini desteklemek amacıyla yapılıyor ama şunu söyleyeyim, yeni oluşturulan kamp yok. Zaten hani bir özellikle işte şöyle bir iddia da vardı. Özellikle Alevi vatandaşların yaşadığı çevrelere bu kampların kurulduğu veya kurulmakta olduğu yönünde bizim elimizde böyle bilgiler yok. Zaten yeni bir kamp alanına da ihtiyaç yok. Yani bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü yüzlerce kamp alanı ve kamp yeri var. Bir taraftan da bu kamplardan Avrupa'ya gönderilen Suriyeliler var. Dolayısıyla o sizin söylediğiniz özellikle Kahramanmaraş çevresinde yeni bir kamp alanının kurulmayacağının altını çizmemiz gerekiyor Tanju Bey.
Milliyetçi Hareket Partisi'nde muhaliflerin partiyi olağanüstü kurultaya götürebilme amacıyla açtıkları dava sonuçlandı. Muhaliflerin lehine sonuçlandı. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi liderliği bu kararın temiz safhası var, kararın itiraz yolu var ve olağanüstü kurultayın şu anda söz konusu olmadığı şeklinde demeçleri var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler oluyor Milliyetçi Hareket Partisi'nde?
6 ay önce bir yazı yazmıştım ben 6 ay önce. Demiştim ki MHP'deki iş mahkemede biter. Gerçekten öyle oldu. Daha bitmedi henüz mahkemede ama mahkemede sonuçlanacak gibi de görülüyor. Bir taraftan hani ben size konuşulanları söyleyeyim. Çok fazla içerisine baktığımız zaman değişik duyumlar geliyor. İşte paralel yapının Milliyetçi Hareket Partisi'ni ele geçirmeye çalıştığı yönünde haberler bunlar özellikle. Bir taraftan karşılıklı suçlamalar devam ediyor. Bir taraftan Koray Aydın, Meral Akşener, Ümit Özdağ'ın adaylığını açıklaması, 4 kişinin Devlet Bahçeli'nin karşısına çıkıyor gibi olması, en azından bu 3 kişinin birlikte hareket edebileceğinin de iddia edildiğini söylememiz mümkün. Sinan Oğan'ı da bu işin içerisine katacak olursak, Ümit Özdağ'ın birazcık bunlardan farklı olduğu söyleniyor. Hep beraber göreceğiz ama genel merkez şimdi en azından kendi hukuki silahını çekmiş durumda. Sanırım konu Yargıtay'da veya Yargıtay Genel Kurulu'nda değerlendirilecek diye düşünüyorum. Ama mahkeme sürecinin tamamlandığından ve tüzük kurultayı yapılacağından kesinlikle şu aşamada söz etmemiz mümkün değil. Şunun için söylüyorum, bu ilk aşama mahkeme, sulh mahkemesinde alınan, 12. sulh mahkemesinde alınan bu karar mutlaka ve mutlaka temyize götürülme hukuken ihtimali var. Milliyetçi Hareket Partisi de bunu yapacak, konuyu Yargıtay'a götürecek. Yargıtay'ın vereceği karardan sonra biz bir tüzük kurultayı veya olağanüstü kurultaydan söz etmemiz mümkün. Bu arada da Devlet Bahçeli ve 4 aday ciddi bir şekilde aslında karşılıklı olarak suçlamalarını birbirlerine yöneltiyorlar gibi görülüyor. Çok fazla durulmaz bu tartışmalar ama mahkemenin vereceği kararla beraber yeni adımlar atılacaktır. Hep beraber Yargıtay'ın vereceği kararı bekleyelim. O karara göre de konuşalım diyorum. Çünkü toplanan imzalar noktasında da genel merkezin adaylara yönelttiği, bu imzaların sahte olduğuna yönelik, mahkemenin aldatıldığına yönelik bazı iddiaları var. Hukuk hepsinin kararını doğru olarak verecektir diye düşünüyorum ben Tanju Bey.
Sayın Batuhan Yaşar, çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de bu kadar olsun diyelim. Önümüzdeki günlerde yine birlikte olana dek kalın sağlıcakla.
Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun.
Türkiye gündemi köşesinde gazeteci Batuhan Yaşar'la yaptığımız söyleşiyi dinlediniz.